Ayrım 30.
Anneleri Seçil'e yabancıların yanında sık sık takındığı dokunmaya kıymazlığını belirten el değişleriyle yaklaşıp uzaklaşıyordu. Birlikte yürürlerken konuşma sürüyor, vagona girmeleri gerektiğinde hızlanıyorlar. Anneleri, ayrıca birkaç kazak koydum Seçilciğim çocuğum diyordu. Halis tiftiktir, halası göndermiş. İç fanilalarını giymelisin. Bilmem neden annesi bu kez bacakları çok kalın yaşlı teyzeye yöneltiyor konuşmasını. Genç kızlar iç fanilasından hoşlanmıyorlar. Budur işte Seçil'in yol arkadaşı. Duyduklarına aynı eşit tepkiyle karşılık veren bir ihtiyarcık. Ya efendim, ha ha efendim, zamane elbette kızım. Genç kadınsa bu fanila giymeme açıklamasına türlü anlamlar katan gülüşüyle yanıt veriyor. Teyzenin defterdar olan damadı kalın koyu renkli paltosuna gömülmüş, bir elinde kaynanasının derileri sıyrık koca bavulu, öteki elinde ince bir kağıda sarılı ne olduğu anlaşılmayan bir de paket, ardında bekleyen, defterdarın her deviniminin tıpkısını yineleyen adam dairesindeki odacılardan biri olsa gerek. Adamın elinde yemiş sepetlerini andırır sepetler var ve hiç konuşmuyor. Biraz sonra onun varlığını unutuyorlar. Defterdar arayı açıp önde yürümeye başlıyor. Hademe de hızlanıyor. Trenin duruşuyla birlikte Emine'nin yüzüne buharlar basıyor. Büyükleri görmez oluyor. Buharlardan sıyrılınca baharın başladığı bir çayırın ortasında bulacağını sanıyor kendini. İlk gençlik yıllarının düşkurma yeri olan Erzurum'dan öteye de gelişecek olan bu etkilenmeler onda. Buharlarla bürülü dört yanını elleriyle tarıyor. Kalın atkılarının içinde zorlukla döndürdüğü başı, coşkuyla aradığı taze çimenlerin bittiği çayırları seçme isteğiyle, umuduyla dolu. Ne trenin gürültülerini duyuyor, ne vagonları koşuşturanlardaki karmaşık itişmeyi görüyor. Neden sonra annesinin, "Emine nerede, Emine'yi görüyor musunuz?" demesini duyuyor. Annesinin sesine olan koşullandırılmasının keskinliğine ilk o gün mü şaşmıştı. "Ben bakarım," diyor Seçil ablası. "Ardımızdaydı, demin bir yana gitmemiştir." "Çok garip oldu, iki gündür ortanca," diyor annesinin sesi. Şaşırdı Eminecik. "Biz birbirimize aşırı bağlı bir aileyizdir ya, ben bu kadarını da bilmezdim doğrusu. İstanbul'a alışsın diyoruz Seçilciğim. Ne de olsa yüksek tahsil çağı geldi." Seçil onu buluveriyor. "Ne yapıyorsun orada Emine Hanım? Annen görmesin, hele defterdar, karısı, kaynanası, hademesi hiç görmesin. Buharların içinde Nüveyre öğretmenin ortancası dört dönüyordu derler." Emine kıvaçtan uçacak neredeyse. Seçil'le her şey sanki birden yenilenmiş, bir ayrılığın başında değil de kavuşmadalar. "Ablacığım, neler gördüm bilsen." Seçil parmağıyla büyüklerin toplaştığı yeri gösteriyor. Onların çok yakınındalar. "Emine gördüklerine ben inanırım. Büyükler inanmazlar. Onun için onları anlatma, Emi. Hadi gidelim." Annesinin sesi devam ediyor. "Ah efendim, bu zamanda çocuk okutmak gayet zor. Haklısın sanım efendi." Bu kez bir erkek sesi konuşuyor. Demek ki kalın paltolu 40 yaşlarındaki adam konuşmaya başladı. "Gene de okutmanız çok yerinde. Türkiye değişiyor hanımefendi." "Hımm," diyor annesi. Seçil ile lokomotifin saldığı buharların içinden karşılıklı gülüyorlar. Ona bakan ablası iri, dupduru, çiçek gözleriyle masalların inanılmaz eşsiz güzelini andırıyor. Ablasının baskın güzelliği acı veriyor Emine'ye. Seçil'in yüzünde dalgınlığın ak tülleri var, dudaklarının solgunluğuna karşın yanakları kızartılı. Sonra birbirlerinden uzaklaşıyorlar. İstasyonun koyu, dingin, soğuk duvarları buharlardan sıyrılıp beliriyor. Vagonun penceresinden uzatılan bavulları, paketleri, küçük denkleri andıran iki yüklü bir sepeti hademe Kadir uzattıkça paltolu adamın hademesi içeri alıyor. Annesi teyzeyle kızının anlattıklarını bir yandan dinler görünüyor. Öte yandan arayan bakışlarıyla istasyonun gidip gelişini, yolcuları, bekleme salonu yazılı yerde görünen koca sobanın dibine birikmiş duranları, uğurlayıcıları tek tek ayırıp görmeye çabalıyor. Babası da gelmeyeceğine göre annesinin tutkuyla aradığı kim? "Hah, geldiniz mi?" demişti kızlarını yanında görünce. "Neredeydi bu afacan bakalım?" "Deminden beri arkanızdaydık, lokomotife bakıyordu Emine." Camdan uzatılan son paketi de alan adam defterdarın gözlerini arıyor. Sonra saygıyla eğilerek çıkıyor dışarı. Defterdar Seçil'i ilk kez görüyormuşça takıla kalmış ona. Bakışlarını güzel ablasının yüzünden alamıyor. O taze yüzdeki karışık, kapanık çekicilik miydi adamı olduğunca alıkoyan? Yoksa o ilk görende inanılmazlık duygusu yaratan çarpıcı güzellik miydi? Seçil ellerini kavuşturmuş duruyordu. Kompartmana koyu bir sessizlik asılıyor. Suskuyu adamın karısı dik bir sesle kesip, "Tamam mı Cevatçığım, tamam mı annemin her şeyi?" diyerek noktalamıştı. "Evet." Karısının uyarmasından sonra adamın gözleri yine istasyonda ilk buluştukları yerdeki gündelik bakışlarını ediniyor. Seçil'i de defterdarın kayınvalidesiyle birlikte özenle, dikkatle yerleştirmişler. İkinci mevkinin öteki yolcularını araştıran annesinin kuşkusuna yaşlı kadın da katılırmışça, "Öğretmen hanım kızım meraklanmayın," demişti. "Öteki yolcular da kadın. Biliyorsunuz biletler alınırken söylenirse hanımların yanına hanım veriyorlar." "Ah evet, haklısınız, unutmuştum," demişti annesi. Trenin kalkışını belirten hareket işareti verilene değin, yaşlı teyzenin kızının alçak sesle söylediklerinden kaçan sözcükleri Emine bir bir yakalıyordu. Yaşlı kadının verdiği yanıtlardaki savunma ayırt edilmeyecek gibi değildi. "Artık o çok yaşlıdır anne. Halamız sanırım bir subay emeklisi istiyormuş. Sen ona göre paraya güvenebilir miyiz? Pırlanta kolyeyle. Unutmasınlar, miras yalnız onlara kalmadı ki. Davranışlarına dikkat etmeli, alem uyumuyor. Biz seni sevmez miyiz sanıyorsun anneciğim?" Yaşlı kadınsa sözleri daha ezik, çınlamasızdı. "Çok gençsin kızım, baban, Eda'nın da hakkını unutma. El adamı seni çocuk sahibi etse de, çocuk sizi akraba etse de yine eldir, çünkü erkektir. Mal canın yongasıdır. Fındıkzade benim bildiğim pek kibar muhiti değildir. Rahmetli babandan emekli aylığım olmasa, vekaletname, gençlik geçicidir, gençlik geçicidir, gençlik geçicidir." Vagondan çıkarlarken Emine'ye sımsıkı sarılıyor Seçil. Emine başını ablasının kalın paltosunun sert dokusuna bastırıyor. Burnunda kemiksi bir batış, yüreği deli deli atıyor. "Bana mektup yaz ya ortanca, sen okuma hastasısındır. Ben artık kör olayım ki zor okurum, görecek onlar. Unutma ha bana mektup yazmayı." Bunları kulağına söylüyor Seçil. Annesi incelikli davranışlarla dönenmeye çalışıyor daracık yerde. Pencerenin dışında hademe Kadir'in hiçbir şey açıklamayan yüzü. Kızıyla damadınca yeniden denetime alınan yaşlı kadın nedense artık konuşmayı istemeyen bir boşalışla gömülüyor oturduğu yere. "İnin haydi çocuklar siz," diyor. "İşiniz gücünüz var, beklemeyin. Hava da soğuk. Kompartmanımız ılık değil mi anneciğim? Cevat Katar görevlisiyle de ayrıca konuştu. Birkaç kuruş sıkıştırdı eline. İstanbul'a kadar ilgisini üstünüzden eksik etmeyecek. Edacığıma, Rıza enişteme selam söyle. Halama de ki, iyiyse bu kişi hayır demesin, evlensin." Damat eğilip kaynanasının elini öpüyor. Emine ile Seçil belirsiz küçük kıpırdanışlarla iyice sokulmaya çalışıyorlar birbirlerine. "Hadi ortanca," diyor annesi. Sesi dönük, örtülü. Annesiyle trenden inerken onun da ağladığını görüveriyor Emine. Elini sıkı sıkı tutup yüzünü annesinin koluna yaslıyor. "Ağlama anne. Kolay mı? Ah siz çocuklar, anneleri falan anlamıyorsunuz. Ah, anlamak için büyümelisiniz. Canım ortancam benim." Annesinin gözyaşları soğuğun kızarttığı yanaklarından hızla iniyor. "Üzülecektik gitmeseydi Seçil. Bizim güzelimiz değil mi o?" Annesi şaşkın, nerede olduklarını unutmuşça ikircikli, "Bu sözleri nereden buluyorsun sen bakayım akıllı ortanca?" diyor. "Pencerelerinin altına gidelim tren kalkana kadar." Pencereye varmalarına 4 adım yetiyor. Annesi çarçabuk gözyaşlarını siliyor. Defterdar, karısı, Emine, annesi, ötelerinde suskun Kadir. Pencerede ise Seçil, yaşlı kadın. Kimi konuşarak, kimi başka yönlere bakarak karşılıklı bekleyişler. Aynı öneriler yineleniyor. Mektup yazmalıydılar gidenler, merakta bırakmamalıydılar artlarındakileri. Gece çok sıcak olur kompartmanlar, terlememeliydiler. Köfteler acaba tuzlu mu anne? Tansiyon hapını unutma. Gerçi İstanbul'un kışları ılımandır ya, dünya kadar yol gideceksiniz. İyi yemelisin Seçil. Yaşlı teyze ise perhizine dikkat etmeliydi. Ayrıca en önemli konu sona bırakılıyordu. Mirasın hisselendirilmesindeki umumi vekaletnamede ahz ve kabz maddelerinin kullanılışına, Hemen değiştirilmesine girişmelisin anneciğim. Biz seni düşünüyoruz. Kız benim artık bir ayağım çukurda. Damadı birden sözü alıveriyor. Büyük postanenin oradadır anneciğim Şefik Bey'in yazıhanesi. Önce ona danışın meseleyi. Gerçi küçük damadınıza sizin kadar bizim de güvenimiz vardır ya. Yine de bizim Şefik hukuk adamıdır. Az şey kalmadı size. Azımsamayın. İstanbul'da artık toprak altın değerinde. Önce Şefik'in yazıhanesine gidin lütfen anneciğim. Benim verdiğim mektubu iletin. Yaşlı kadın yorgun, usanmış bakışlarıyla damadını araştırıyor. Kendini naza çeken bir tutumla yine de ürkek. Bakalım çocuklar diyor. Havalara bakalım. İstanbul'u siz unutmuşsunuz. Büyük postane az yer mi? Neredeyse sitti sevir fırtınaları başlar. Benim romatizmalarımın eli kulağında. Hele yazı bulalım. Kızı annesinin bakışlarında koyulaşan güçlenmeyi eksiltmek isterce dik bir sesle ''Eda da geçer sizinle İstanbul'a'' diyor. ''Üsküdar'dan birlikte inersiniz. Bilirsiniz o epey açık gözdür.'' Damat öfkeyi andırır bir baş silkişiyle ''Eda açık gözdür ya, siz gene bir taksi alın kapıdan. Yalnız gitmeniz daha uygun. Şefik sonra arabasıyla sizi bırakıverir. Malum hukuki sözler kapalıdır. Baldızımı telaşlandırabilir. Yaza kadar beklemeyelim anneciğim.'' Açık gözdür sözünün aile arasındaki anlamı karı kocanın bağışlamasız seslerinde belirleniyor. Yaşlı kadının sıkça sığındığı Erzurum'daki büyük kızı ötekine, evli olduğu halde evde kalmış kız hırçınlıkları, kıskançlıklarıyla yüklü, sinirli küçük kız kardeşi yeniden kakıyor annesinin başına. O anneleri ki perdeleri örtmeyin şöyle açık tutun içim daralıyor diyen, yalnızlığa, dirençsiz, yaşlı bir kadındır artık. Üstelik fil hastalığı da gittikçe azıtmaktadır. Annesinin teslim olduğunu belirten gözlerinde erime, sulaşma başlayınca büyük kızı memnun parmak uçlarıyla öpücükler yolluyor. ''Kendinize dikkat edin ne olur anneciğim.'' diyor. ''Cevat'ı da beni de lütfen merakta bırakmayın. Bahara bekliyoruz. Zerrin sessiz olamaz inanın vallahi. Ninem ninem diye sayıklıyor.'' Yaşlı kadın boynundaki ipek eşarbanın ucunu göz pınarlarına bastırıyor. Emine bu ailenin kendisine tanıdıklık duygusu veren konuşma ve davranışlarını arasız izliyor. Seçil yarı açık camı örtmeye başlıyor. Kalın paltolu defterdarın gözleri Seçil'de. Camın üstündeki ay yıldız orta yere geldiğinde Emine demin içerideyken okuduğu dışarıya sarkmak tehlikeli ve yasaktır diye uyaran yazıları yeniden düşünüyor. Annesinin Seçil'e gittikçe duyulmaz olan sesiyle kıpır kıpır dudaklarıyla neyi iletmeye çalıştığını arayıp bulamıyor. Cam örtük, duyulmaz ki. Seçil cama dayadığı alnıyla bir su ışıltısı gibi. Yanında ondan kısa olan yaşlı kadın iyice sönüyor. Kadın damadıyla kızına uzun süre bakamıyor. Kızı tombul ellerini ağzının yanına götürüp boru gibi kapayarak içeride söylediklerinin tıpkısını bağırarak yineliyor. Damatsa Seçil'e gözleriyle yeniden takılmış. Adamın Seçil'in yüzünde odaklanan beğenisi bir yandan da karısının sözlerine baş sallayışlarıyla katılmasına engel olmuyor. Adamın yaşlı kaynanadan hiç çekinmediği besbelli. Uzun, ince bir düdük sesi birden yayılıyor. Emine'nin yumrukları göğsünde sıkılı. Katarlar oynuyor. Emine, şapkası kızıl bir şeritle dolalı işaret sopasını sallayan demir yolu görevlisini görüyor. Trenin katarları sarsılıyor. Sanki zorlukla çekeleniyor lokomotif. Ardından çocukların duyunca etkilendiği o uzun, bir çığırışı andıran kalkış düdüğü keskin patlıyor. Rayların üstünde ilk tam dönüşlerini yapan tekerlerin uyumsuz gıcırtıları. ''Güle güle kızım'' diyor annesi. ''Dediklerimi unutma, hemen yaz.'' Seçil'in yüzü apak birden. Başından al örtüyü çekiveriyor. Saçları mermer solgunluğundaki yanaklarına doluşuyor. Gözlerinin istasyonunun kumlanmış ışıkları, renksizliği içinde nasıl o denli parlayabildiğini yıllar sonra da unutamıyor Emine. Hızlanmaya başlayan katarın penceresine ince ellerini dayıyor Seçil. Dudaklarının titreyişi apaçık belli. Yaşlı kadın çekinmiş, yok ortalarda. Sonra boynunu büküyor birden Seçil. Salt alnı görünüyor. Kısacık süren bu yüzünü kaçırışıyla birden saklanmadan vazgeçip istasyonu baştan uca gözleriyle tarıyor. O gözlerin odakları alabildiğine büyümüş geliyor Emine. İri menekşeler gibi açılıyor bakışları. Bakışların takılı verdiği yöne dönüyor Emine. Bir omuz görüyor ilkten. uzun boylu bir erkek omzu bu. Bu o diye düşünüyor Emine. Evet o. Dayandığı yerden hızla kayıyor o haki renk. Boşalıveriyor orası. Emine döndüğünde ablasını göremiyor artık. Son vagonlar geçiyor önlerinden. Emine annesini arıyor. Hademe Kadir ilk durduğu yerde, sırtında onu olduğundan da yaşlı gösteren kara çuha üstlüğüyle bekliyor. Giyiminin ilik yerleri genişlemiş artık. Trenin ardındaki yok olan son iki marşandiz vagonuna bakıyor Emine. O vagonların karanlık, kapanık görüntüsü ayrılık duygusunu daha da çoğaltıyor Emine'de. Annesi iyice uzaklaşmakta olan trene doğru birkaç hızlı adım atıp duruyor. Baka kalıyor trenin ardından. Trenin karasından dumanın sıyrılmış karlar güneşin vuruşuyla canlanan alıklarına bürünüyorlar. İstasyondan çıktıklarında kar ifil ifil iniyor. Annesi okula gidiyor. Emine'yi Hademe Kadir bırakıyor eve. Kiraz ortalarda yok. Emine de aramıyor, seslenmiyor. Kimsiz kimsesiz bulduğu evin ona tek kolay sığınılası gelen yerine yatak odalarına koşarak giriyor. Ablasının boşaltılmış somyasına, denk edilmiş yatağına bakıyor. Paslanmaya yüz tutmuş açıktaki yaylalara alışmaya çalışıyor. Bıkmadan okuduğun, tek cimriliğin olan kitaplarına daha geniş yer açılacak kör olayım ki ortanca ben gidince. Uydurma tahta masayı da yatağın altından çekiverirsin. Gel keyfim gel. Son günlerde gülerken ağlar, ağlarken güler olan Seçil, ha bu sözleri söyleyen, annesiyle babasının için için kaynayan kapalı dünyalarına tanıklık etmekten bu açılan yerle gerçekten kurtulabilir. Emine sıradan şeyler düşünmeyi denerken birden odanın giderek çarpıcı bir yabancılaşmayla onu çevrelediğini görüyor. Başındaki zonklama çoğalıyor, çaresizlik kaplıyor onu. Birden bir ağlama tutturuyor. Kendi dolu dolu haykırışlarını tanıyamıyor. Sesi yabanıl, gölgesiz. Seçil için daha önceleri ara sıra düşündüğü kötüye yakın anılarını söküp paralama isteğiyle depreşiyor ağlaması. Bağırıyor, bağırıyor. Ablam benim, kör olayım ki iyi ablam, küçük güzel iyi ablam. Daha çok haykırabilmek için yüzünü yassıltan somyanın tellerinden doğrultuyor başını. Odanın kimsesizliğine sesleniyor. Ablam ya! Elektriği yer yemez nasıl da tepti her yanın küçük hanım. Söyle, bize karşı konmaz, daha da yükseltiriz akımı, korkma gebermezsin. Gebertmek istemiyoruz ki sizleri. Buradan hepinizi bülbül edip çıkarıyoruz ortamalı karı. Emine bileklerinden etine giren, oradan iliklerini paralayan, çatlatan vuruşu alır almaz bırakıyor olanca sesini. Nasıl bir ses bu? Neresinde saklıydı bunca yıl? Bu yaban ışık görmemiş çığlıklar. Söküp paralamak isteğiyle çıldırıyor. Bağlarını çözebilseydi gövdesi yüreği dinecek durulacak, eti kemiği kanı gevşeyip düşecek. İşleyen, burkultan, direnci eriten şeylere karşı gücünü yenilemesi gerek. Adamlar, küfürler, aşağılamalar, insan beyninin çürümeye yüz tutmuş hücrelerinden salınan sümüksü sözcükleriyle vahşetin yüzeyindeki iğrençliğini gövdeden içe işletmeye çalışıyorlar. Böylesine aşağılama, yok etme isteği utanmazlıktan da öte bir sara nöbeti gibi nasıl taşınır insan vücudunda? Bu hiçbir şeyle kıyaslanamaz paralayıcılık insan organizmasında hangi koşullarla tohumlanıp büyüyor? Amaç öldürmekse bu yalın hatta daha insanca gerçekleştirilebilir. Böylesi nereden öğrenilip edinildi? Bu düştür, duş olması gerekli. Emine soruyor kendine. Çok mu acıyor canın? Sakın ha, bir şey söyleyeceğinden değil. Aman dilemen ayıptır. Neydi ki gizliniz, saklınız? Hiçbir şey. Emine iç sesini yitirmeme çabasında abanıyor ona. Ayrışan, bağlanan hayvansı bir çekilmeye, yenilgiye uğrayan vücuduna duyurmaya çalışıyor iç sesini. Anlatıyor kendine. İnsanoğlu diye girişme işe. İnsan olma aşamasını gerçekten tamamladı mı soyun? Yok, sus, sakın ha gevşeme. Nasıl mı ürüyor bu pislik, budalalık, hainlik? Birden değil elbet. Bildiğin, öğrendiğin şeyler bunlar. Kuyrukları sıkıştı mı gelirler. Düşün hele, düşün. İkinci Dünya Savaşı'nı düşün. Düş değildir Emine olanlar. Evet mi? Evet. Yorgunsun Emine. Beyin fosforunu yitirir gibi oluyor. Sakin düşün. Bunlar seni şaşırtmasın ortanca. Hadi başlayalım. Vietnam, evet. Filistin, evet. İspanya İç Savaşı, evet. Ya Cezayir? Evet. Fransız paraşütçüleri? Evet. Yunanistan? Evet. Mustafa Supi? Evet. Babi Yar, evet. Sakko ile Vanzetti, evet. Lumumba, evet. Ne kadar çok. Daha yakınlarındakini düşün. Okuyup anlatılmadan öteye geçip görüp tanımaya gel Emine kız. Ayakların mı alev aldı? Henüz çok gençsin. Bünyen onaracaktır zedelenmeleri. Göğüslerindeki kasılma mı Emine? Memelerim diyemezsin sen, bilirim. Utangaç bir Anadolu kızı gibisin. Hep dersin ya, aslan Erzurumluyumdur, bakmayın kafa kağıdıma diye. Evet, memelerini mi kurutuyorlar? Evet, ileride olabilecek çocuğunu emzirecek, besleyecek olan damarların mı çelik batışıyla gerilip kopmaya başladı? Senin kadının sakat edilse de başka çocukları özünden gelmişçe seversin. Bu kadarcık kayıpla zulümden çıkarsanız hiçbir şey sayılmaz. Neyi soruyordum sana? Daha yakınlardan biri Seyhan, Ahmet, Cemşit, Ümmühan, sizden öncesi var. 1969'da sınırda bir Haziran sabahı Sava'a götürülmek üzere teslim alınan biri. Arkadaşınız İranlı tıp öğrencilerinden Şirazlı Ali Perviz Kehmemuyi. Şiraz'dan yalnız büyük Şeyh Sadi Şirazi çıkmaz, bizler de varız diyen. Ağır arayan Türkçesiyle anlatan. Kocaman, şaşılası gece karanlığındaki gözleriyle. Çünkü başka kara benzemezdi o gözlerin karasına. Gece ne denli koyu olsa da yine derin ve yumuşaktır. Dal boyu, ince vücuduna bile uzun gelen kollarının iki yanına salınışıyla ve 22 yaşıyla doğulu Perviz'i. Bir gün Lorca'dan bir şiir okuyacağım size kendi dilimde dediğinde size başta bu biraz gülünç gelmişti. Oysa bir İspanyol da Lorca'nın Türkçe söylenmesini aynı tuhaflıkla karşılayabilirdi. Neyse, yanlış tutumunuzda sizi hemen uyaran Ahmet olmuştu. Gümüşüm Ahmet. Yüreğini mi söküyorlar Emine? Bırak işkencecileri, sen beni, içinin sesini dinle. Bizim sakladığımız güzellikleri sormuyorlar ki. Sus, size Lorca'dan Farsça okunan, çocuğunuzun tutkuyla sevdiği Ignacio Sanchez Mejias'a ağıtıydı. Ezilmiş Doğu halklarının görkemli geçmişlerinden gelen eşsiz incelikteki dillerden biriyle okunuyordu bu kez. Akşamüstü saat 5'te diye yinelenen dizelerde Ali Perviz, Kehnemuyi'nin sesini bir buğu sarardı. Tok sesli adamlar görmek istiyorum ben burada dizesine gelince ses yükseltip hırçınlaşır, kara gözlerinde yoğunlaşan inanç apaçık görünürdü. Perviz'e şaşardınız. O sayfalar dolusu şiiri nasıl da eksiksiz, yanlışsız tutardı belleğinde diye. Farsçanın gizemli etkisini yeniden alırdınız. Niçin hep Lorca okursun derdiniz ona. Perviz sıkılgan gözlerini kaçırarak, çünkü derdi, o bir doğuludur. İnanınız ki Akdeniz'in en yahşi doğuluları İspanyollardır. Onların iç savaşı ilk büyük direnme destanlarındandır. Emperyalistlerin çıkarları tehlikeye düşer düşmez nasıl sırt sırta verdiklerinin de alçakça sergilenmesidir. Sömürünün ezeli işbirliğiyle giriştiği katilliklerinden sahneler doludur. Tıpkı Vietnam gibidir.